Ayrım 15, Üçüncü Şempanze, Jared Diamond, sayfa 136. Son 10 bin yılı aynı bölgede geçirdiği konusunda emin olabildiğimiz dünyadaki tek halk Tazmanya yerlileridir. Avustralya'nın güneyinde Chicago ya da Vladivostok'la aynı ılıman enlemde yer alan Tazmanya, 10 bin yıl kadar önce yükselen denizle birlikte bir ada olmadan önce Avustralya ile bağlantılıydı. Modern Tazmanya yerlilerinin birkaç kilometreden fazla gidebilecek deniz araçları olmadığından onların Avustralya ile bağlantının olduğu zamanlarda Tazmanya'ya gelen kolonicilerden türediğini ve 19. yüzyılda İngiliz koloniciler tarafından yok edilene dek orada sürekli kaldıklarını biliyoruz. Bölüm 16. Eğer herhangi bir insanın deri rengini yaşadığı ılıman bölge iklimine doğal seçilim yoluyla uyduracak kadar zamanı olsaydı bunlar Tazmanyalılar olurdu. Buna rağmen Tazmanyalılar güya ekvatora uyumlu olan kara bir deriye sahiptir. Deri renginin doğal seçilimle ilişkisi zayıf görünüyor. Saç rengi ve göz rengiyle doğal seçilimin ise hiç ilgisi yoktur. Bunların iklimle bağlantılı tutarlı bir ilişkisi olmadığı gibi renklerin sağladığı avantajlara dair bir ölçüde mantıklı olabilecek bir teori de bulunmuyor. Sarı saç soğuk, nemli ve yarı aydınlık İskandinavya'da olduğu kadar Avustralya'nın sıcak, kuru ve güneşli çöllerindeki aborijinlerde de yaygın olarak görülür. Bu iki bölgenin ortak yanı ne olabilir ve sarışın olmak İsveçlilere ve aborijinlere yaşamını sürdürme mücadelesinde nasıl yardım etmektedir? İrlandalıların kızıl saçları ve yüzlerindeki çiller acaba onlara masal kahramanları olan cüce cinleri, leprikonları yakalamada mı yardımcı olur? İskandinavya'da yaygın olan mavi gözlerin sahiplerine yarı aydınlıkta ve puslu ortamlarda daha uzağı görme avantajı kazandırdığına inanılır. Ama bu spekülasyon kanıtlanmamıştır. Yeni Gine'nin daha sisli ve loş dağlarında yaşayan arkadaşlarım koyu renk gözleriyle gayet iyi görebilmektedirler. Doğal seçilime dayalı bir açıklama getirmenin en saçma olduğu ırksal özellikler, değişken üreme organları ve ikincil cinsiyet karakterleridir. Yarı küre biçimindeki göğüsler yazın olan yağışlara, konik biçimli olanlarsa kışın görülen sise karşı bir uyum mudur? Bushman kadınlarının vajinasında çıkıntı yapan küçük dudaklar, yani labia minora, onları aslanlara karşı korumakta mıdır? Yoksa Kalahari çölünde kaybedecekleri su miktarını azaltmakta mıdır? Göğüsleri kıllı olan erkeklerin kıllarının kutuplarda üstü çıplak gezerken onları sıcak tutacağını düşünmezsiniz değil mi? Eğer öyle düşünüyorsanız kadınların da ısınması gerekiyorken onların neden göğüs kıllarına sahip olmadıklarını lütfen açıklar mısınız? Bu gerçekler Darwin'i insanın ırksal farklılıklarını kendi doğal seçilim kavramına oturtma konusunda umutsuzluğa düşürmüştü. Sonunda şu kısa ve öz yargısıyla birlikte bu çabasından vazgeçti. İnsan ırkları arasındaki dışsal farklılıkların hiçbiri ona doğrudan ya da özel bir avantaj sağlamaz. Darwin daha çok tercih ettiği bir teori ileri sürdüğünde buna doğal seçilime karşıt olarak eşeysel seçilim adını verdi ve tüm kitabını bunu açıklamaya adadı. Bu teorinin arkasındaki temel düşünce kolaylıkla kavranabilir. Darwin hayvanlarda hayatta kalmaya etkisi olmayan ama karşı cinsin ilgisini çekerek ya da hemcinsini caydırarak eşleşmeyi güvence altına almada açık rolü olan pek çok özelliğe dikkat çekti. Bunların bilinen örnekleri erkek tavus kuşlarının kuyrukları, erkek aslanların yeleleri ve dişi babunların kızışma dönemindeki parlak kırmızı kalçalarıdır. Eğer bir erkek birey özellikle dişileri kendine çekmede ya da rakiplerini caydırmada başarılıysa, bu birey doğal seçilimin değil de eşeysel seçilimin bir sonucu olarak daha çok yavru bırakacak, genlerini ve özelliklerini bir sonraki nesle aktarabilecektir. Aynı akıl yürütme dişi özellikleri için de uygulanabilir. Eşeysel seçilimin işleyebilmesi için evrim iki değişimi kendiliğinden üretmelidir. Bir cinsiyet bir özelliği evrimleştirmeli ve diğer cinsiyet bu özelliği beğenecek şekilde birlikte evrilmelidir. Eğer erkeklerin arzusunu azaltsaydı dişi babunlarda parlak kırmızı kalça oluşması zora girerdi. Dişiler buna sahip oldu ve erkekler de bunu beğendiği müddetçe eşeysel seçilim yaşam mücadelesini olumsuz biçimde etkilememe sınırları içinde herhangi rastgele bir sonuca yol açabilir. Gerçekten de eşeysel seçilim nedeniyle ortaya çıkmış olan pek çok özellik oldukça rastlantısaldır. Uzaydan gelip henüz insanları görmemiş olan bir ziyaretçinin kadınların değil de erkeklerin bıyıklı olduğunu, bıyıkların göbeğin ortasında değil de yüzde bulunduğunu ve kadınların kırmızı ve mavi kalçaları olmadığını tahmin edebilmesinin hiçbir yolu yoktur. Eşeysel seçilim en azından kuşlarda gerçekten işe yarayabilir. Bu İsveçli bir biyolog olan Malte Anderson'un uzun kuyruklu dul kuşlarıyla yaptığı zekice çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu kuş türünde çiftleşme sezonunda erkeklerin kuyrukları 50 santime kadar uzarken dişilerinki sadece 7,5 santim uzunluğundadır. Bazı erkekler çok eşlidir ve eşlerinin sayısı diğer erkeklerin eşsiz kalması pahasına 6'yı bulabilir. Biyologlar bu kuşlarda uzun kuyruğun dişileri cezbedip erkeğin haremine katmaya yarayan bir sinyal görevi gördüğünü tahmin ediyorlardı. Anderson'un deneyi 9 adet erkek kuşun kuyruğunun bir kısmını kuyruk boyu 15 santimde kalacak şekilde kesmeyi kapsıyordu. Daha sonra bu parçaları 9 başka kuşun kuyruğuna yapıştırdı ve dişilerin yuva yaptığı yerlerde sonuçları gözlemledi. Kuyrukları yapay olarak uzatılmış kuşların kısaltılmış olanlara göre cezbettiği dişi sayısının ortalama olarak 4 kat daha fazla olduğunu gözlemledi. Anderson'un deneyine vereceğimiz ilk tepki belki de kuşların ne kadar aptal olduğudur. Düşünün ki bir dişi yavrusunun babası olacak erkeği sadece kuyruğu diğer erkeklere göre daha uzun olduğu için seçiyor. Fakat fazla kendini beğenmişlik yapmadan biz insanların eşlerimizi nasıl seçtiğimizi konu alan son bölümden ne öğrendiğimizi bir daha gözden geçirelim. Ölçütümüz karşımızdakinin genetik değerine dair iyi bir belirteç bulmak mıdır? Bazı erkekler ve kadınlar gerçekte eşeysel seçilimde rastgele sinyallerden başka bir şey olmayan bazı vücut kısımlarının büyüklüğü ya da şekline aşırı bir değer atfetmiyorlar mı? Bizler neden sahibinin hayatta kalma mücadelesine hiçbir katkı sağlamayan güzel bir yüze bu kadar önem verecek şekilde evrimleştik? Hayvanlarda ırksal olarak çeşitlilik gösteren bazı özellikler eşeysel seçilimle ortaya çıktı. Örneğin aslanların yeleleri uzunluk ve renk bakımından farklılık gösterir. Yeni Gine'deki cennet kuşlarının erkeklerinin kuyrukları dişilere gösteriş yapmak için oldukça süslüdür. Fakat farklı topluluklar farklı şekillerde ve boyutlarda olan kuyruklar evrimleştirmişlerdir. Batıdan doğuya doğru gidildiğinde kuyruklar geniş ve mor renkli, kısa ve beyaz renk ağırlıklı, çok uzun ve beyaz, uzun ve mor ve tekrar geniş ve mor renk olmaktadır. Benzer şekilde kar kazları da iki renkte görülür. Mavi renk batı kutup bölgesinde hakimken beyaz renk doğu kutup bölgesinde yaygındır. Belirli bir renkteki kuş aynı renkteki eşi tercih eder. Acaba insanların göğüs şekli ve deri rengi buna benzer biçimde bölgeden bölgeye rastlantısal olarak değişen eşeysel tercihlerin bir sonucu olabilir mi? Darwin 898 sayfadan sonra bu sorunun cevabının kesin bir evet olduğuna kendini ikna etmişti. Eş ya da seks partneri seçiminde göğüslere, saçlara, gözlere ve deri rengine gereğinden fazla önem verdiğimize dikkat çekiyordu. Ayrıca dünyanın farklı yerlerindeki insanların güzel göğüsleri, saçları, gözleri ya da ten rengini tanımlarken onlara tanımlık gelen neyse onu ölçüt aldıklarını da belirtti. Dolayısıyla Fijililer, Hotentolar ve İsveçlilerin her biri kendi çevrelerinde öğrendikleri, her nüfusu uyum içinde tutan rastgele bir güzellik anlayışıyla büyürler. Bu anlayıştan çok fazla sapan bireyler bir eş bulmakta oldukça zorlanacaklardır. Darwin teorisi insanların eşlerini gerçekten nasıl seçtiğine dair sağlam çalışmalarla sınamadan öldü. Bu çalışmalar son birkaç on yılda arttı ve buradan elde edilen sonuçları 5. bölümde özetledim. Orada insanların saç, göz ve ten rengi gibi akla gelen tüm özellikler bakımından kendilerine benzeyen bireylerle evlendiğini göstermeye çalıştım. Bu narsizmi açıklamak için güzellik anlayışımızı çocukluğumuzda etrafımızda gördüğümüz, özellikle ebeveyn ve kardeşler gibi en çok birlikte olduğumuz insanların etkisiyle geliştirdiğimize dair düşüncemi ileri sürdüm. Fakat aynı zamanda ebeveynlerimiz ve kardeşlerimiz genlerini paylaştığımız için bize fiziksel olarak en çok benzeyen insanlardır. Dolayısıyla eğer açık tenli, mavi gözlü ve sarışın bir aileyle birlikte büyümüş, açık tenli, mavi gözlü ve sarışın biriyseniz, bu özellikler en güzel tanımınızı oluşturacak ve eş olarak arayacağınız insanın özellikleri olacaktır. Bu arada koyu renkleri ve saçlara sahip olan yeni gineli arkadaşlarım, diğer yeni ginelilerle birlikte büyüyor ve açık tenli, mavi gözlü ve sarışınların tuhaf bir şekilde itici olduğunu öğreniyorlar. Eş seçimine dair bu öğrenme teorisini dikkatli bir şekilde test etmek için İsveçli bebekler Yeni Gine'deki onu evlat edinen ebeveynlere verilebilir ya da İsveçli ebeveynler kalıcı olarak siyaha boyanabilir. Bebeklerin büyümesi için 20 yıl beklendikten sonra onların seks partneri olarak İsveçlileri mi yoksa Yeni Ginelileri mi seçeceklerine bakılabilir. Bir kez daha ne yazık ki insanlarla ilgili gerçeklerin araştırılması pratik nedenlerle imkansız olacaktır. Fakat böyle testler tam teşekküllü deneylerle hayvanlar üzerinde gerçekleştirilebilir. Örneğin mavi ve beyaz renkli kar kazlarını ele alalım. Beyaz kazlar vahşi doğada mavileri değil de beyazları tercih etmeyi öğrenmekte midir? Yoksa bu onlara kalıtılmakta mıdır? Kanadalı biyologlar kaz yumurtalarını bir etüvde çatlattıktan sonra yumurtadan çıkan yavruları üvey ebeveynlerinin yuvalarına koydular. Yavrular büyüdüklerinde üvey ebeveynleriyle aynı renkte olan bir eş seçtiler. Yavrular mavi ve beyaz kazlardan oluşan büyük bir sürünün içinde büyütüldüğünde mavi ve beyaz arasında bir tercih yapmadılar. Son olarak ebeveynler pembeye boyandığında yavrular pembe boyalı olanları tercih etti. Dolayısıyla yavru kazlar renk tercihini genetik yolla değil, öğrenme yoluyla ebeveynlerinden, kardeşlerinden ve arkadaşlarından ediniyorlar. Öyleyse dünyanın farklı yerlerindeki insanların farklılıklarını nasıl evrimleştirdiğini düşünebiliriz. Vücudumuzun içinde olanlar bize görünmez ve yalnızca doğal seçilimle biçimlendirilir. Bu biçimlendirme örneğin İsveçlerin değil ama Afrika'nın tropikal bölgelerinde yaşayanların sıtmaya karşı orak hücreli hemoglobinle savunmayı evrimleştirmesiyle sonuçlandı. Dışsal özelliklerimizin pek çoğu da doğal seçilimle şekillendirildi. Fakat eşeysel seçilim hayvanlarda olduğu gibi eşlerimizi seçmede önem arz eden dış özelliklerin şekillendirilmesinde büyük rol oynuyor. Biz insanlar için bu özellikler özellikle ten, gözler, saçlar, göğüsler ve üreme organlarıdır. Bu özellikler dünyanın her yerinde öğrenilmiş tercihlerimizle farklı ve rastgele sonuçlara yol açarak rastgele evrilmiştir. Hangi insan popülasyonunun verili durumdaki göz ya da saç rengine sahip olduğu, biyologların kurucu etkisi adını verdiği bir kaza eseri ortaya çıkmış olabilir? Şöyle ki eğer birkaç birey boş bir alana yerleşirse ve onların torunları burada çoğalırsa bu kurucu bireylerin genleri pek çok nesil sonra bile oradaki popülasyonun özelliklerini belirler. Aynen bazı cennet kuşlarının sarı tüylü, bazılarının siyah tüylü olmasında görüldüğü gibi bazı insan toplumları sarı, bazıları siyah saçlı, kimileri mavi, kimileri yeşil gözlü, bazıları turuncu, bazıları ise kahverengi meme uçlu olabilir. Bununla iklimin deri rengine hiçbir etkide bulunmadığını söylemiş olmuyorum. Tropikal bölgelerde yaşayan insanların birçok istisna bulunsa da ılıman iklimdekilere göre daha koyu renkleriye sahip olmaya eğilimli olduğu ve bunun oluş mekanizmasını tam olarak bilemesek de büyük olasılıkla doğal seçilim nedeniyle olduğunu biliyorum. Bununla birlikte eşeysel seçilimin deri rengi ve güneş ışığına maruz kalma arasındaki görünen küçük bağlantıyı tam olarak çözecek kadar güçlü olduğunu söylüyorum. Eğer bazı özelliklerin ve estetik tercihlerin birlikte farklı ve rastgele sonuçlara varacak şekilde nasıl evrimleştiği konusunda hala şüpheniz varsa değişen moda tercihlerini düşünün. 1950'lerin ilk yarısında henüz bir çocukken kadınlar saçı asker tıraşlı ve sakalları sinek kaydı olan erkekleri yakışıklı olarak değerlendirirdi. O zamandan bu yana sakal, uzun saç, küpe, mor renk saç ve mohav biçimli saç biçimlerinin geçişini izliyoruz. 1950'lerde bunlardan biriyle gösteriş yapmaya kalkan bir erkek kızlara oldukça itici gelirdi ve eş bulma konusunda sıfır çekerdi. Bu asker tıraşı Stalin'in son yıllarının atmosferine daha iyi uyum sağlarken mohav biçimlilerin Çernobil sonrası dönemde daha çok hayatta kalmasıyla ilgili bir durum değildir. Gerçekte erkeklerin görünüşü ve kadınların beğenisi rastgele olarak değişmektedir. Ve bu değişimler herhangi bir gen mutasyonu gerekmediğinden deri rengindeki evrimsel değişimden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Kadınlar iyi erkekler asker tıraşlı olduğundan bu modeli seviyor olabilir. Ya da erkekler iyi kadınlar asker tıraşlı erkekleri sevdiğinden buna sahip olmuşlardır. Ya da her iki durum birden gerçekleşmiş olabilir. Aynı durum kadınların görünüşü ve erkeklerin beğenisi için de geçerlidir. Eşeysel seçilimin insanlarda yol açtığı görünür nitelikteki coğrafi farklılıklar bir zoolog için etkileyicidir. Bu bölümde farklılıklarımızın birçoğunun insanın hayat döngüsünün ayırt edici özelliklerinin, eşlerimiz ve seks partnerlerimiz konusunda seçici olmanın bir ürünü olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Farklı toplulukların göz rengi yeşil, mavi, gri, kahverengi ya da siyahken, deri rengi coğrafi olarak açıktan koyuya doğru çeşitlilik gösteren ve tüyleri kırmızı, sarı, kahverengi, siyah, gri ya da beyaz olan başka hayvan türleri var mı bilmiyorum. Evrimsel zamanın belirleyici haricinde eşeysel seçilimin bizi donatacağı renklerin bir sınırı olmayabilir. Eğer insanlık bir 20 bin yıl daha yaşarsa doğal olarak yeşil saçlara ve kırmızı gözlere sahip kadınların var olacağını ve o zaman erkeklerin böyle kadınları seksi bulacağını şimdiden söyleyebilirim. 15. ayrımın sonu. Sayfa 142.